Merhaba, ben Çağrı Sarıgöz. Teknoloji, iş hayatı ve girişimciliğe yönelik konularda fikirlerimi aktardığım ve konuklar aldığım podcastime hoş geldiniz. Unutmadan podcastimi takip etmek için şu an beni dinlediğiniz platformda ücretsiz abone olabilir. çağrısarıgöz.com/podcast sayfasına gidip dilediğiniz platformda abone olma seçeneklerini görebilirsiniz. Bölüme başlamadan önce Patreon destekçilerime teşekkür etmek istiyorum. Görkem Çetin, Countly'nin kurucu ortağı. Levent Aşkan ise Made in Turkey podcastinin sunucusu ve aynı zamanda online marketing ve growth danışmanı. Podcastimin 14. bölümünde konuk aldığım Fırat Demirel ise girişimler.net'in kurucusu ve aynı zamanda teknoloji yazarı. Umut Gökbayrak, kıdemli bir yazılım geliştirici ve aynı zamanda farklı boyutlarda birçok projede yer almış bir teknik yönetici. Patreon'da aylık 5 dolar paketiyle beni destekleyenlere bu şekilde teşekkür ediyorum. Ayrıca 1 dolarlık bir paketim de var. Onlar da beni motive etmiş ve podcast'i sürdürmeye yönelik motivasyon sağlamış oluyorlar. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Patreon'da beni desteklemek isterseniz patreon.com/cagrisarigos, Türkçe karakterler olmadan Çağrı Sarıgöz adresine giderek beni destekleyebilirsiniz. Çağrı Sarıgöz Podcast'in 59. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Eren Çamlıkaya konuğumdu. Eren şu an Metrobi şirketinde Head of Product rolünde yer alıyor. Eren kariyeri boyunca birçok online pazar yerinde görev aldığı için ve Product Management ürün yönetimi alanında görev aldığı için online pazar yerleri ve ürün yönetimi üzerine yoğunluklu olarak konuştuk. Özellikle online pazar yerlerine meraklıysanız, bir online pazar yeri kurmayı, bir online pazar yerinde çalışmayı düşünüyorsanız ya da genel olarak ürün yönetimine meraklıysanız bu bölümü dinlemenizi tavsiye ederim. Keyifli dinlemeler. Eren merhaba, hoş geldin.
Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın?
İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim, çok sağ ol.
Öncelikle teşekkür ederim. Hani böyle yoğun bir dönemde hepimiz evlerde çalışırken, işte ailelerimizle yoğunluklarımız varken davetimi kabul ettiğin için teşekkür ederim.
Tabii ki, büyük zevk benim için seninle sohbet etmek. Çok güzel konularımız var bugün de.
Aynen öyle. Özellikle hani ben seni davet etme sebeplerimden biri marketplace, pazar yeri alanında hani bayağı bir deneyiminin olması. Hani hem product management deneyimin var, işte girişimcilik deneyimin var. Hem de özellikle hani marketplace tarafında deneyimin olması benim hoşuma gitti. Çünkü hani Türkiye'de de marketplace'ler çok gelişti. Dünyada da çok farklı alanlarda, böyle çok niş alanlarda bile artık marketplace'ler rahatlıkla kurulabiliyor. O açıdan hani önemli bir alan olduğunu düşünüyorum. İstersen biraz kendinden bahsederek başlayabiliriz. Hani Eren Çamlıkaya kimdir? İşte hangi okullarda okumuştur? Şimdiye kadar nelerle uğraşmıştır?
Tabii. Üsküdar Amerikan Lisesi'ni bitirdim. Daha sonrasında İTÜ'de elektronik mühendisliği okudum. Yani mühendislik kökenliyim aslında. Ve okul bittikten sonra da birazcık daha okulda kalmak istediğimi fark edip yüksek lisansa başladım Sabancı Üniversitesi'nde. Orada Computer Science'da yüksek lisans yaptım. Bayağı işte matematiksel modelleme, istatistik, işte machine learning çalıştık orada. O alan o zamanlar bu kadar popüler değildi tabii ama yine de büyük bir bilim dalıydı yani. Ve o dönemki hala bazı algoritmalar bugünkü birçok çalışmanın temelini oluşturuyor. Çok keyifli bir dönemdi benim için. Veriyle uğraştığım için orada yoğun bir şekilde hani veri analizi, data odaklı yaklaşım gibi konuların temelleri aslında herhalde orada atılmış oldu benim için de. Okulu bitirdikten sonra Pfizer'de çalışmaya başladım. Orada proje yöneticiliği yaptım 2 sene IT bölümünde. Güzel bir kurumsal tecrübe oldu ama bu dönemki hani startup ekosisteminde olup keyifle çalışan her insan gibi kurumsalı tattıktan sonra oraya ait olmadığımı anlayıp 2 senenin sonunda ayrıldım ve İTÜ'den bir hocamın şirketinde çalışmaya başladım kendi kurduğu startupta. Kanunum.com diye. Bir yandan da doktoraya başladım. Doktorayı da işletme mühendisliğinde İTÜ'de yine yapmaya başladım. Psikolojiyle ilgiliydim, pazarlamayla ilgiliydim. O yüzden oralarda hem birazcık kendimi geliştirmek istedim hem de paralelde alternatif bir kariyerde yapmayı planlıyordum akademisyen olarak. Dediğim gibi bir yandan da startup'ta çalışıyordum sonuçta. Kanunum.com'da çalışmaya başladım önce. Avukatlar için bir content aggregator'dı. Aynı zamanda da semantik bazı analizler yapılıyordu. İşte o dönem TÜBİTAK ve COSGAP'ten destekler aldık. Onların bütün işte başvuru süreçleri vesaire beni ilgilendim. Bir yandan yazılım ekibiyle işte koordinasyon, ürün işte geliştirme planları, neler yapmak lazım. Hatta satış pazarlama faaliyetlerine de destek veriyordum. Yani hem dijital pazarlamada hem de işte avukatlarla gidip konuşuyordum onlardan insight almak için, satış yapmak için. Güzel ve hani gerçekten o tarz bir ortamı gözlemlemek ve sevdiğimi anlamam için çok yardımcı oldu bana. 3-3,5 sene kadar çalıştım. Ardından askere gittim geldim. Askerlikte de bir sene yedek subaylık deneyimim oldu. Normalde insanlar kariyerlerinden bahsederken askeri söylemezler ama ben özellikle bahsediyorum. Benim için çok değişik bir sene oldu. Çünkü
bir sene zaman... bir de yani uzun zaman evet. Yapmışsın. Evet.
Şimdi hem süre olarak uzun hem de farklı bir coğrafyada, hiç normal şartlarda tanışmayacağım insanlarla farklı bir sistemde yaşamak ve survive etmek zorunda kaldım. Böyle çok zor bir askerliğim olmadı bu arada. Sonuçta yedek subay olarak komutanlık yaptım. Bir okulda öğretmenlik yapıyordum bu arada, meslek yüksek okulunda astsubaylar için.
Ha, süper.
Ve böyle 2000 tane astsubay öğrenci adayı bize işte komutanım diyordu. Yani bir askeri düzen, işte bizim de üstlerimiz var. Ama hani o tarz bir düzenin içinde bulunmak ve oranın askerliğin getirdiği bazı niteliklere hani kavuşmak benim diğer alanlara bakış açımı da değiştirdi. Yani daha düzenli olmamı, bazı pratiklerde hani fark yaratmamı sağladı diyebilirim. O yüzden de genelde bahsediyorum. Balıkesir'deydim bu arada. Dediğim gibi yani çok böyle doğuda ateş altında falan bir askerliğim olmadı ama o düzende bulundurmanın da bana katkısı oldu. Daha sonra Hasan Aslanova'nın yanında çalışmaya başladım. Aslanova Kapitan 2 girişimi vardı. Hasan Bey'in kendi girişimleri. Taze Direkt ve Webnak. Ben Webnak odaklı çalışıyordum orada. İlk pazar yeri deneyimimdi aslında ürün yöneticisi olarak. Bir lojistik pazar yeri. Aslında Metrobi'nin bugün yaptığı işe çok çok benziyor. Webnak full truck çalışıyordu ama full truck'tan kastımız bütün bir kamyonun ya da birkaç kamyonun götürdüğü bir malı biz organize ediyorduk. KOBİ'lerin ya da büyük üreticilerin mallarını biz portföyümüzdeki Türkiye içindeki kamyoncularla taşıtıyorduk. Metrobi'den de zaten biraz bahsedeceğim. Oğuzhan gerçi çok detaylı kendi bölümünde bahsetti. Gıda üreticileriyle ve daha lokal delivery'ler için hizmet üretiyor Metrobi'de ama temelde bir lojistik çözüm. Taze Direkt'le de çok iç içeydik o dönem. Onun büyümesiyle yani kardeş şirket olduğumuz için ekipler çok yakın çalışıyordu. Çok güzel dostluklar elde ettik orada da. Ondan da genelde hani Taze Direkt'liyim demem tabii ki. Hani Webnak orada gönlümün efendisi ama Taze Direkt'i çok sevdiğim bir markaydı o dönem. İşte kapanışı falan çok üzünlü oldu.
Evet yani bizi de üzmüştü aynı şekilde müşteriler olarak.
Zor bir dönemdi ofiste. Bir yandan belirsizlik, bir yandan kayıp, işten çıkartılan insanlar. İyi giden bir business ama işte sustainability problemleri vesaire. Çok ayrı bir episode bile çekilir Taze Direkt'le ilgili.
Aynen.
Taze Direkt'ten sonra da Hürriyet'ten teklif geldi. Yenibiliş.com için. Oranın yeniden yapılanması ve işte organizasyonel dönüşümü söz konusuydu. Ben de hem ekip kurma hem ürün yönetimi konusunda tecrübe edindiğim için Aslanova'da beni hani bana teklif getirmişlerdi. Orada gerçekten çok güzel bir hikaye yazdık. Hem şirket gerçekten bir dönüşüm içine girdi ve çok ciddi anlamda finansal getirileri oldu şirket içinde o dönemde. Ürünü baştan yeniledik, ekibi baştan yeniledik. Aramızdan ayrılan arkadaşlar da oldu tabii ki o dönem. Benim için hani firing anlamında çok ciddi bir tecrübe oldu. Çünkü çok kişi işten çıkartmak zorunda kaldık. Ama şirketin başarısı için de çok olumlu dönüşlerini almış olduk. Yeni aldığımız insanlar da vardı tabii ki şirkete. O çok iyi gitti. Güzel bir iki sene galiba geçirdim yeni bir işte de. Ve genel müdürlük tecrübem de oldu orada. Interim CEO'luk yaptım işte yaklaşık bir buçuk sene kadar. Bütün finansal sorumluluk, satış ekibinin yönetimi, müşteri hizmetleri. Hani ürün sevdalısı biri olarak 360 derece gerçekten bir şirketin her noktasına dokunup değer yaratmaya çalışmak çok keyifli oldu. Daha sonra da birazcık daha hani şirketin gidişatı, işte gelir modeli vesairesini belli bir ölçüde değiştirip oturttuktan sonra da Farmazon'a geçtim. Farmazon çok daha early stage bir startuptı ben başladığımda. Genç bir ekipti. İşte ben 12 ya da 13. employee olarak girdim. Orada yeni bir hikaye çünkü yazmak istiyordum. Ve öyle de oldu gerçekten. Yaklaşık bir sene kadar çalıştım Farmazon'da da. Ve işte 40. employee olarak ayrıldım yanlış hatırlamıyorsam. Bu sürede yeni bir işte teknoloji ekibi kurduk. Yeni bir ürün ekibi kurduk. Ürün aslında çok iyi product market fit'e sahip bir üründü. Ben başladığım noktada o aşamaya geçmişti ve onun getirdiği bir hız da vardı. Bu sefer bizim yüksek kalitede ve müşterileri, kullanıcılarımızı daha da mutlu edecek geliştirmeler yapmamız bekleniyordu. Onu da çok iyi bir ekip kurarak ve büyüyerek sağlamış olduk. Farmazon bu arada şeyden de bahsettim. Pazar yerinden söz açılacak. Yeni bir sonuçta bir insan kaynakları pazar yeri. Firmaların ve iş arayan, çalışan adayların içinde bulundu. Çok farklı dinamikler. Birçok geleneksel pazar yerlerine göre İK çok ters bir örnek. Çünkü tedarikçinin yani parayı alan tarafın sayıca çok olduğu ama müşterinin çok az olduğu bir pazar yeri. Normalde e-ticarette bu ve birçok pazar yerinde aslında tam tersidir. Tedarikçi daha azdır ve yani parayı alan kısım, hizmeti veren kısım ve müşteriler sayıca çok daha fazladır. O yüzden iş modeli anlamında bizim farklı denemelerimiz oldu. İşleri yani ters yapmak amacıyla bilerek geleneksel İK sitelerinin aksine farklı denemeler de yapmış olduk. Farmazon'da klasik bir e-ticaret pazar yeri, sadece eczaneler arası çalışan. O da dediğim gibi pazar yeri tecrübemde çok önemli bir yeri var. Farmazon'dan sonra da en son Oğuzhan'la tanıştık. Oğuzhan işte Metrobi'den bahsetti. Hem benim Webnak deneyimimle çok örtüşüyordu. Hem de işin daha çok büyük bir coğrafyada olması. Yani Amerika'da başlayıp orada ölçeklenme planları beni çok heyecanlandırdı. Ve bu senenin başından itibaren de Metrobi'de çalışmaya başladım. Üründen sorumlu olarak.
Çok teşekkürler. Bayağı detaylı bir özet oldu. Şimdi pazar yerlerine gireceğiz. Ben öncesinde aslında şeyi sormak istiyorum. Şimdi hani bu kadar detaylı bahsettin. Hani genelde şirketlerde hani bulunduğum pozisyonlarda genelde 2 yıl veya 2 yıldan biraz daha kısa süre durmuşsun. Benim de öyle bir durumum var. Hani insanda alışkanlık bu oluyor. Ne oluyor bilmiyorum ama hani sence neden hani bizim nesilde genel olarak bir durum aslında bu. Hani benim gördüğüm özellikle dijital şirketlerde çalışan, dijital teknolojiler üzerine çalışan insanlarda bunu çok görüyorum. Sence hani neden bizim nesil bu kadar çok iş değiştiriyor? Hani bunun olumlu olumsuz yanları nelerdi? Hani senin deneyimin nasıl oldu?
Tabii. Şey, olumlu tarafından başlayayım. Sebebine de sonra geleceğim. Olumlu tarafı çok farklı insanlar tanımış oldum. Yani çok kısa bir süre içerisinde. Farklı takımlar, farklı iş yapış şekilleri, farklı yetkinlikler. Ve her bir iş bana zenginlik olarak geri döndü. Ve bir sonraki yere geçerken de o zenginliği benimle beraber taşımış oldum. Bu çok ciddi bir avantaj bu arada. Yani 6 sene, 7 sene aynı şirkette çalışanlar böyle bir şansa sahip değil. Aynı insanlarla tanışıyorlar genelde. Ve düşük turnover olan yerlerde yeni insanlar da çok keyif gitmediği için bir kısırlık oluşuyor maalesef. Negatif yanları da şöyle var. Bir hikayeyi A'dan Z'ye tatmamış oluyorsunuz. Hikayenin ortasına girip çıktım birçok yerde. O yüzden hani çorbada tuzum oldu ama o hikayeyi sahiplenme açısından da bir fırsatım olmadı. O da eksikliğini hissettiğim yönlerden bir tanesi. Sebep olarak da bizim ekosistemde diyeyim çok seçenek var ve çok hızlı değişiyor. Çok hızlı şirketler kuruluyor. Çok hızlı kapanıyor. O yüzden de bu fırsat çokluğu bir anda insanların iş değiştirmesine sebep oluyor ve şirketler yani startuplar çıktıkça, yatırım aldıkça genelde teknoloji şirketleri ve yazılım tabanlı şirketler o yüzden aynı yetkinliklere ihtiyaç duyuyorlar. Bu da Türkiye piyasasındaki sınırlı sayıda yazılım, tasarım ve ürün uzmanlarının sürekli olarak bu şirketlerde dönmesine sebep oluyor ve ciddi bir yarış haline geliyor. İşte transfer ücretleri de oluyor, fiyat arttırmaları oluyor. Birazcık aslında sektörün darlığından yani arz kısmının eksikliğinden kaynaklanan bir durum. Az sayıda yetişmiş insan gücü var maalesef yazılım, tasarım ve ürün tarafında özellikle. O yüzden de bu transferleri sıkça yaşıyoruz.
Aynen ben de benzer şekilde düşünüyorum. Ben olumsuz olarak bir de şeyi çok hani yaşadım genelde. Hani böyle iş aramadır, işte görüşmelerdir. Hakikaten insanı yoruyor, yıpratıyor. Özellikle böyle ben bir de farklı alanlara kaydım hep şirket değiştirirken de. İşte ne bileyim büyük şirketten küçük şirkete, işte marketingten product'a falan geçerken. Hani hakikaten o da insanı yoruyor yani. Ama dediğin gibi arz eksikliği olduğu için de genelde bir şekilde iş buluyorsun ya da bazen sana teklif geliyor. Böyle durumlar da olabiliyor. Tabii. Böyle olunca da sık iş değiştirme hani kaçınılmaz oluyor belki bir yerde dediğin gibi. Teşekkür ederim. Şimdi pazar yerlerine girelim istersen. Hani
tamam girelim.
Şimdi 5-6 yıldır farklı sektörlerde pazar yerlerinde hani işte ürün yöneticisi hatta işte bir süre CEO olarak da hani çalıştın. Sence hani pazar yerleriyle geleneksel işte mesela bir software as a service olabilir ya da herhangi bir yazılım şirketi olabilir. Ürün yöneticisi olmanın nasıl farkları var? Yani pazar yerinde ürün yöneticisi hani ne gibi farklı donanımlara sahip oluyor? Ne gibi farklı sorumluluklara sahip oluyor?
Tabii. En temelde pazar yerinin tipine göre şöyle bir farkı var. İki ürününüz var. Çünkü iki tarafınız var yani. Bir two-sided marketplace'den bahsediyorsak iki tane ürün. Bazen üç bacaklı oluyor. Dört bacaklı oluyor. O daha fazla ürün demek. Çünkü üründen kastım hakikaten dijital üründen söz etmiyorum aslında. Ürünü ben bir karşınızdaki hedef kitlenizin, personanızın, farklı personel de olur ama hedef kitleniz diyeyim. Hedef kitlenizin yaşadığı deneyim olarak düşünelim bunu. O yüzden klasik iki taraflı bir pazar yerinde, yani bir tedarikçi grubunun bir de müşteri grubunun olduğu bir pazar yerinde tedarikçinin beklentisi, sizden aldığı değeri, sizinle olan ilişkisi, ona katmak için yaptığınız işlemler tamamen müşteri için yaptıklarınızdan başka. Yani bir müşteri ürünü var ortada aslında. Müşterinin deneyimini iyileştiren unsurlardan oluşuyor. Bir de tedarikçi, satıcı ürününüz var aslında. İlk zorluk iki tane ürünü birden yönetmek durumunuz. İki tane ürünü birden yönetmek zorunda kalmanızdan kaynaklanıyor. Tabii bir de bunun dengesini oluşturmak için ayrıca efor sağlıyorsunuz. İşte yumurta tavuk problemi, disintermediation problemi hep pazar yerlerinde sıkça işte duyulan ve çözülmesi gereken, özellikle ilk başta pazar yerini büyütürken çözülmesi gereken zorluklar. Yani SaaS'ta bir pazarlama kurgusunu iyi yaparsanız sonuçta büyümek için ne kadar para yatırıyorsunuz, ne kadar müşteri geliyor, lifetime value'su nedir dedikten sonra o engine dönmeye başlıyor. Ama pazar yerlerinde işte tedarikçi bir anda çok büyütemiyorsunuz, işte müşteri bulamayınca kaçıyorlar, müşteriyi çok getirirseniz içerisi ama boşsa müşteri bu sefer kaçıyor. Onun dengesini iyi kurmak gerekiyor. Ama bu oyunun da bir oyun kitabı var sonuçta. İnsanlar yıllardır artık yazıp çiziyor. Çok bir sihir yok işin içinde. Bu konuyu ciddi araştıran, okuyan bir insan 3 aşağı 5 yukarı çok inovatif bir model değilse bir pazar yerinde artık rahatlıkla survive edebiliyor ürün yöneticisi olarak. Ama işlem hacmi dediğim gibi klasik bir SaaS'a ya da oyuna göre daha fazla çözmeye çalıştığınız problem daha büyük olduğu için. Ama bir yandan da o kadar keyifli ve heyecanlı.
Aynen. Belki ben bir de şeyi ekleyebilirim. Hani benim çok fazla deneyim yok ama işte yenilerde bir pazar yerinde, Amerika'da bir pazar yerine çalışmaya başladım. Şeyi direkt hissettim. Hani bir güven. Çünkü siz aradasınız, aracısınız aslında o pazar yeri olarak. İşte tedarikçi var ve hani müşteri var. O aradaki güveni kurmanız lazım. Hı hı. İkincisi de hissettiğim hani şey... Ürünü bir tarafı çok böyle güçlendirecek şekilde de yapmamanız gerekiyor. Mesela tabii. Bazı bilgileri diyelim ki tedarikçi tarafına sağlarken işte şeye sağlamamak, müşteriye sağlamamak tedarikçiyi fazladan avantajlı yapıyor. Hani onun hep bir dengesini sağlamak. Hani iki ürünü birden inşa ederken de hani hep bu dengeyi gözetmek. Bu ikisi benim en çok böyle gözüme çarpan farklılık olmuştu. Hani geleneksel böyle SaaS işine göre.
Tabii. Son dönemde şöyle bir akım var tabii bir de daha yönetilen ve iyi yani platformun daha söz sahibi olduğu pazar yerleri ön planda. Yani şöyle basit bir örnek, bir tarafta işte Craigslist var ya da işte sahibinden gibi sadece satıcıların bir listeleme yaptığı ve müşteriyle kendi muhatap olduğu ve baş başa kaldığı bir pazar yeri düşünün. Bu pazar yeri çok güçlü bir pazar yeri olmuyor günün sonunda. Para kazanamaz ya da kötü demiyorum, sadece söz sahibi çok fazla olmuyor ve o güven ilişkisini kurmuyor. Diğer tarafta o bir spektrum. Spektrumun diğer ucunda da Uber örneği var. Hı hı. Fiyatlamaya da, hangi tedarikçiden ürünü alacağınıza da kendisi karar veriyor. Siz tedarikçi seçimine dahi karışmıyorsunuz. Hiçbir şekilde muhatap olmuyorsunuz. Ve servisi sanki o platform size sağlıyor. Yani bir tedarikçiden aldığınızı dahi hissetmiyorsunuz aslında. Bu işte well-managed bir marketplace öte yandan. Platform as a service diyoruz hatta onlara. Hı hı. Diğer tarafta da bir listing business var sadece. O yüzden bu spektrumda ne kadar überleşirseniz, o uca doğru kayarsanız hem pazarlık gücünüz o kadar artıyor, hem marka değeriniz artıyor, geliriniz artıyor, retention artıyor gibi gibi gibi. Kilit nokta iyi hizmet vermek. Sizin aslında ürününüz tedarikçileriniz günün sonunda. Ürün yönetiminin önemli bir parçası da tedarikçi yönetimi ve onların daha başarılı, hatasız, iyi ürünler çıkartan, iyi kargo yapan, iyi hizmet veren insanlar olmasından kaynaklanıyor. O da işin yani dijitalin ötesinde ürün yönetimi anlamında pazar yerlerinin unutmaması gereken bir faktör.
Evet, hatta Oğuzhan'la çektiğimiz bölümde Oğuzhan şeyden bahsediyordu. İşte şoförlerle birlikte adamın işte kamyonetini atlayıp böyle hani onun yaşadığı deneyimi direkt tabii izliyor. Ki. Hani çünkü onu iyileştirmek gerekiyor sürekli.
Tabii ki.
Yaşadığı sorunları görmek gerekiyor dediğin gibi tedarik tarafını sağlam tutmazsan hani en de sonunda hani ne kadar müşteri çekersen çek
kötü bir deneyim yaşayacaklar tabii, için tabii. Kaçacaklardır. Hani bu anlattığın spektrumda sanırım Metro'yu biraz daha managed tarafta kalıyor değil mi? Çünkü direkt siz ayarlıyorsunuz şeyi, driver'ları.
Tabii, kesinlikle. Çünkü lojistik servis sağlayıcı olarak müşteriler bizi biliyor. Biz müşteriye fatura kesiyoruz. Bizden lojistik hizmetini alıyorlar. Ve biz de bu verdiğimiz hizmeti outsource ediyoruz aslında. Third party provider'larla, sürücülerle. O yüzden onların müşterilere yaşattıkları deneyim, teslimat süreci, gittiklerinde malı düzgün teslim almaları, düzgün teslim etmeleri bizim için çok çok kritik. Çünkü bizi temsil ediyorlar. Onlarla olan ilişkimiz, onları yönetmemiz, onları eğitmemiz, ne bileyim arabalarına sticker'lar yaptırdık mesela. İşte Webnak'tayken araba charger'ları veriyorduk, işte yelekler yaptırmıştık. Onlar artık bir hani metro bir sürücüsü ya da işte bir Webnak sürücüsü oldular. Bizi temsil ettiler vesaire.
Aynen, aynen, süper. Şimdi hani pazar yerlerinin böyle dinamiklerine girdik. Hazır girmişken bir de şeyi sormak istiyorum sana. Pazar yeri kurmaya heveslenen, işte bunu düşünen girişimciler, girişimci adayları olabilir. Hani senin edindiğin deneyimlerden böyle high level, üst seviye ne gibi önerilerin olur, tavsiyelerin olur? Hani şöyle bir girişmeden önce ya da giriştiklerinde ilk yapmaları gereken şeyler sence nelerdir?
Önce iş yani şöyle başlıyor. Bir iki taraf olduğunu varsayalım. Tedarikçiyle başlamak gerekiyor. Çünkü sizin günün sonunda satacağınız ürünü esas sağlayan kısım tedarikçi. Yani dediğim gibi sizi onlar temsil ediyor ve iyi bir tedarikçi bazı oluşturmanız lazım. İlk müşterinizi aldığında ona hizmet verecek kadar bunu siz de yapabilirsiniz. Hani ölçeklenmeyecek şekilde. O işin başında oldukça makbul bir olay yani. Ya da doğru partnerleri seçebilirsiniz ama o hizmetin kalitesinden siz sorumlusunuz. O yüzden iyi tedarikçi bazı ve yüksek kaliteli hizmet verecek bir dediğim gibi arz oluşturmak pazar yeri kurmanın hani birinci aşaması aslında. Ya bu e-ticaret için de geçerli, bu işte lojistik için de geçerli, İK için de geçerli vesaire. Tedarikçi bazını oluşturduktan sonra bu sefer müşteri aramaya rahatlıkla çıkabilirsiniz. Diyeceksiniz ki bak benim elimde bu tarz bir tedarikçi var, ben sana hizmet verebilirim ve işte oyun dönmeye başlayacak. İkinci olarak söyleyebileceğim, sonuçta tavsiye edilen tabii ki komisyon bazlı çalışma. Yani hacmi üzerinizden geçirme ve o paraya yönetme hakkına sahip olma oldukça kritik. Yani sadece tanıştırıp aradan çekilme değil ya da sadece bir listing business artık çok makbul değil günümüzde. Ama tabii transaction'dan komisyon alınamayacak sektörler de var. Yani ne bileyim düğün.com örneği bunun verilebilir. Çok zor bir şey çünkü. Hem çok infrequent yani çok seyrek olarak aldığınız bir hizmet hayatınızda bir iki defa belki ve çok yüksek sepet tutarları falan derken zor oluyor ama onları ayrı bir küme olarak değerlendirmek lazım ama sonuçta pazar yeri kurmak isteyenler için tavsiyem komisyon alabilecekleri ve online transaction'a aracılık edebilecekleri bir boşluk arayabilirler. Nişler şu anda çok önemli. Niş sektör, Farmazonbul'un en iyi örneği. Sadece eczaneler arası bir e-ticaret pazar yeri ve çok da iyi büyüyorlar, çok iyi gidiyorlar finansal anlamda. Bunun gibi başka sektörler olabilir. Makine parçaları, Avrupa'da mesela sadece havacılık sektöründeki B2B parçalar için olan pazar yerleri var mesela. İşte uçak parçaları, motor parçaları gibi. Onun gibi dikeylerde sonuçta tedarikçinizi daha iyi yönetebilirsiniz. Daha niş bir segment, onlara daha iyi yakın ilişki kurabiliyorsunuz. Müşteriniz de aynı şekilde daha dar olduğu için daha yakın ilişki kuruyorsunuz. Beklentilerini daha iyi anlıyorsunuz. Yani ikinci önerim niş bir sektörde bunu yapmaya çalışmak. Pardon. İkinci olarak finansal aracılık söylemiştim. Üçüncü olarak niş bir sektöre yönlendirmelerinden bahsedebiliriz. Dördüncü olarak da iyi metriklerin takibi işte ve yani bu işi yönetirken iyi müşteri hizmetleri verme ve dediğim gibi data driven ilerletmeyi göz ardı etmemek gibi yani daha genel bir yorum yapabilirim aslında. Onun dışında bu konularla ilgili çok çok güzel makaleler var. Yani burada ben belki bana düşmez yani bunları böyle tavsiye gibi anlatmak ama onları özetlediğim benim de bir iki yazım var. LinkedIn'de ve Medium'da yayınladığım ve paylaştığım başkalarının yazdığı çok iyi yazılar var. Yani sıfırdan bu işi yaparken neye dikkat etmek lazım? İşte pazar yeri dinamikleri nelerdir? Onları dediğim gibi profillerimden bakıp da okuyabilirler. Özellikle Medium'da benim beğendiğim yazılara erişebildikleri için herkes onların üzerinden geçebilir. Ya LinkedIn'de paylaştıklarım, aktivitelerimden geriye dönük okuyabilirler. Çok çok iyi yazılar var gerçekten. çok güzel kaynaklar var günümüzde.
Süper. Ben Medium ve LinkedIn profilinin linklerini koyarım podcast notlarına. Hani oradan ulaşabilirler bizi dinleyenler. Aynen. Çok teşekkürler. Bayağı güzel tavsiyeler oldu. Peki şey hakkında ne düşünüyorsun? Hani komisyondan bahsettin. Bir de işin hani subscription tarafı doluyor ya, üyelik. Hı-hı. Mesela diyelim ki şey tarafında, İK tarafında genelde üyelik çalışıyor. Hani işte ilan verenler işte aylık bir ücret ödüyor ya da işte koydukları ilan başına bir ücret ödüyor. Hı-hı. Bazıları ikisini birden de yapan oluyor. Yani hı-hı, işte mesela e-ticarette öyle oluyor sanırım. Mesela hepsi burada. Diyelim ki orada bir pazar şey açtınız. Siz kendinize bir şey açtınız. Tedarikçi sayfası. Orada aylık ücret ödüyorsunuz hepsi burada. Aynı zamanda da satış üzerinden komisyon alıyor gibi. Hı-hı. Bu komisyon kısmı hani sen şey olmazsa olmaz diye düşündüğünden mi? Çünkü hani aradaki transaction sürekli oluyor ve hani onu kaçırmamak hani en büyük fırsat olduğundan sanırım öyle demiştin, ama hani subscription tarafında da hani yapılabilecek şeyler, özellikle tedarikçi tarafında ne kadar çok değer sağlarsanız o kadar fiyatınızı yükseltebilirsiniz sanki gibi geliyor bana.
Doğru. Sonuçta komisyonda o satıcının kazandığı değer üzerinden bir oran aldığınız için hem success based bir size fiyatlama yapmış oluyorsunuz. Yani üyelik için para verip de hiç faydalanmayan birinden para almak çok doğru bir hareket değil. Hı-hı. Hem bir giriş bariyeri oluşturuyor bu. Yani ben sana bir para alacağım ama bir şey promise etmiyorum. Hani muhtemelen iyi bir hizmet alacaksın sadece diyorum. Bu içeri alırken büyüme aşamasında bir problem aslında, bir bariyer oluşturuyor. Subscription'lar ya da listing fee'ler sadece komisyonun alınmasının çok zor olduğu, değil mi? Yani düğün.com örneğinde olduğu gibi case'lerde tercih edilmesini ben öneriyorum sadece. İlkan konusunda zaten benim yeni bir işte de oradan yani ömrüm vefa etmediğim gibi Farmazon'a geçtim ama gitmeye çalıştığımız yol listing fee'den success based bir pricing'e geçmekti. İK alanında artık dünyada da öyle bir trend var ve listing business tamamen ölmüş durumda. Türkiye'deki örneklerin devam ediyor olması hala çok üzücü. Yani burada şimdi isim vermeyeceğim, herkes biliyor zaten onları, ama hani hala 20 yıllık şirketlerin ilan parası alması kadar korkunç bir örnek olamaz. Bunun tamamen success based bir yapıya, yani komisyon aslında bazlı bir yapı oluyor, o da geçmesi lazım. Çok basit yapılabilir. Sonuçta bireysel İK danışmanlarını, biz nasıl lojistik servis sağlayıcıları kullanıyoruz hizmet vermek için. Bu bireysel İK danışmanlarını kullanarak iyi bir veri tabanıyla ve otomatik işte matching algoritmalarıyla önerilen insanların işe girmesi durumunda sadece firmalardan bir fee alınsa firmalar için çok daha avantajlı bir fiyatlama politikası olur. Hem de daha fazla para vermeye de razı firmalar. Yani ben gidip de bir ilana 300-500 bin TL vereceğimi, içeri aldığım ve mutlu olduğum bir çalışan için bunun 2-3 katı daha fazla para rahatlıkla verebilirim. İK platformlarının da buna oynuyor olması lazım. Biz o yönde gitmeye başlamıştık. Yani ücretsiz ilan artı işte trafik için upsell yapmayı ya da yerleştirme için upsell yapmayı, mülakat hizmetleri için upsell yapmayı konuşuyorduk. Yeni ürünler çıkartmıştık o şekilde. İK'nın da gideceği yer günün sonunda orası. Ondan ben eminim açıkçası. Buna çok direnmemek lazım. Direnenleri gördükçe de üzülüyorum Türkiye'de.
Evet, belki de dediğin gibi hani subscription'dansa ya da işte listing başına para almaktansa kattığın ekstra değere mesela işte daha fazla trafik getirmek, öne çıkarmak, mesela sahibinden de bunu yapıyor.
Tabii onlar anlamlı ürünler yani.
Aynen, aynen. Anlamlı işte değer katan ekstra özellikler sağlamak. Yani bundan ekstra para almak belki de daha makul olabilir dediğin gibi. Çünkü ilan yayınlamak hakikaten dediğin gibi artık her yerde yapabildiğin bir şey. Sadece orada küçük bir web sayfası oluşturuyorsun.
Evet.
Yani onun hiçbir masrafı da yok zaten şeye, pazar yerine. O açıdan dediğin gibi hani kattığın değer oranında komisyon almak ya da ücret almak işi daha sürdürülebilir, kılabilir hakikaten. Çok teşekkürler. Güzel paylaşımlar oldu bunlar bence. Şimdi şeye geçmek istiyorum. Hani Metrobee'desin şu an, ürün ekibinin başındasın. Hı hı. Hani Metrobee'yi, hani ne iş yaptığını öğrenmek isteyenler, hani daha detaylı bilmek isteyenler Oğuzhan'la çektiğimiz bölümü, Oğuzhan Uyar'la çektiğimiz bölümü dinleyebilirler. Hani ona çok girmek istemiyorum, burada zaten konuşmuştuk. Ben şeyi sormak istiyorum. Şimdi Metrobee şu an iki farklı kıtada işlerini yürütüyor. Teknik ekip, ürün ekibi Türkiye'de, İstanbul'da. Yani business ekibi de Amerika'da, Boston'da. Şimdi sizin hani nasıl bir çalışma düzeni oturttunuz? Zaman dilimlerin açısından hani birbirinize nasıl bir iki ofis arasında iletişim kuruyorsunuz? Hatta şu an ofis de yok tabii, herkes evde çalıştığı için. Hı hı. Ve hani bu COVID-19 döneminde nelere odaklandınız? Çünkü hani biliyorum ki bayağı böyle pivotlar oldu. İşte hı hı. Sizin iş alanında çok gerilemeler oldu. Çünkü hani siz restoranlara hani hizmet eden, restoranlara delivery yapan işte şeylerin, üreticilerin lojistik ihtiyaçlarını gideriyordunuz. Hani farklı alanlara kaydınız falan. Hani orada nasıl bir sizin bir hani sürekli bir dönüşüm, değişim ve çalışma düzeni oturttunuz?
Tabii. İki tane çok güzel soru. İlkinden başlayayım. Nasıl bir çalışma tempomuz var? Şu anda yaz dönemi olduğu için Amerika ile Boston'la bir de Doğu yakasındalar. O da bir avantaj bizim için. Aramızda 7 saat var. Amerika ile her gün saat 4'te bir daily'miz var. Oradaki ekiple bir hani en azından senkronize oluyoruz ve ortak da overlap eden bir iki 2-3 saatlik bir zaman dilimimiz var. Hani günlük işleri ya da problemleri konuştuğumuz, aramızda iletişim kurduğumuz. Şimdi uzaktan çalışma tabii ki asenkron çalışmayı beraberinde getiriyor. Bu uzaktan çalışacak bütün ekipler için çok önemli bir konu. O yüzden iyi dokümantasyon, yazılı iletişim, işte Slack'ten konuşma, herkesin her şeyi yedekli bir şekilde biliyor olması ve haberdar olması oldukça kritik. İstanbul'daki teknoloji ekibinin aynı time zone'da çalışması bizim için tabii büyük bir avantaj. Bu işte bir kısmımız Singapur'da da olabilirdi, Dubai'de de olabilirdi. İstanbul'da aynı time zone'da biz kendi aramızda hani sprintlerimiz için sabah 9'da bir daily yapıyoruz. Hani işte video call yapıyoruz, taskların üzerinden geçiyoruz. Bloklar varsa onları tartışıyoruz, açıyoruz ve pürüzsüz bir şekilde işlerin ilerlemesini sağlıyoruz. Klasik işte bir haftalık biz sprintler yapıyoruz. İleride ekip büyüdükçe bunu iki haftaya çıkartabiliriz. Çünkü ekip büyüdükçe iletişim maliyetleri de artıyor. O maliyetleri kompanse etmek için sprint süresini biraz uzatmak gerekecek. Ama şimdilik bir haftalık sprintlerle yola çıkıyoruz. İşte pazartesi günleri sprint toplantımız. Her gün değilimiz. Cuma günü de retrospektif çalışma toplantımızda sprintimizi değerlendiriyoruz. Bu şekilde gidiyor. Dediğim gibi kendi aramızda İstanbul'da bir hani ayrı bir şirket gibi aslında çalışıp her gün dediğim gibi 4'te Amerika'yla da online görüşüp konuşup arada da yazışıp onlar gece bize bir şeyler yazıyorlar. Biz bazen gece cevap veriyoruz, bazen sabah cevap veriyoruz. Hani acil bir konu değilse. Bu şekilde işlerimizi yürütüyoruz. Açıkçası benim tahminim daha çok zorlanacağım yönündeydi bu zaman farkında, ama tahminim kadar zorlanmadım. Tahminimin ötesinde zorlandığım konuda müşteriye uzaklık oldu. Onu ben daha rahat kompanse ederim derken çok rahat müşteriye yaklaşamadım tahmin ettiğim kadar. Çünkü uzakta dokunamadığım, fiziksel göremediğim müşteri. Benim daha önce deneyimlediğim bir konu değildi bu. İşte Webnak'ta da olsun, işte Farmazon'da da yeni müşteri de gidip birebir en azından görüştüğüm müşterilerde. Hem tabii Covid de araya girdi, ama bir yandan dediğim gibi hem zaman hem kıta farkı olduğundan müşterilerden istediğim feedback'i, insight'ı alamadım. Onun üzerine şu an benim de daha çok çalışmam lazım. Daha iyi ürün geliştirebilmek için. İşin kritik bir kısmı çünkü o. İkinci soruda Metrobi olarak bu dönemde ne yaptık? Çok kısa şeyden bahsedeyim. Şimdi biz restoranlarla çalışıyoruz dediğin gibi. Restoranlar sonuçta Covid oldu diye kapanmayacak. Hayatımızda hep olacak. Yani bin yıllardır vardı yemek servis sağlayıcıları. Hala da olmaya devam edecekler ileride. Ve toparlanmaya başladı zaten. İşte bütün dünya yavaş yavaş açılmaya başladı. Restoranlar da açıldı. Bizim işler de artmaya başladı o anlamda. Biz o arayı şöyle değerlendirdik. Sonuçta bizim müşterilerimiz üreticiler, gıda üreticileri ağırlıklı müşterimiz. Ve hem onlarla ilişkilerimizi iyileştirmek, hem onlara bu dönemde destek olabilmek adına çok hızlı bir şekilde gerçekten hazır işte template'ler kullanarak bir e-ticaret, yani son kullanıcıya direkt satış yapabilecekleri bir e-ticaret pazar yeri açtık. Yani bizim işte kahve üreticisi, dondurma üreticisi, işte bira üreticileri var. Onlardan direkt sipariş, gerçi alkol satmadık e-ticarette ama sadece dağıtım lisansımız var. Diğer müşterilerimizin ürünlerini listeledik. Son kullanıcılar sipariş verdiler ve teslimatlarını da biz yaptık bunlara, son kullanıcılara. Bunun amacı dediğim gibi ilişkilerimizi kuvvetlendirmek ve bir selling proposition yaratmak yeni müşteriler için de. Yani buradan müthiş gelirler elde edip de bir büyüme sağlamadık ama yeni müşteri kazandık. Mevcut müşterilerle ilişkimizi iyileştirdik ve onların yanlarında olduğumuzu hissettirdik. Ve az da olsa sonuçta delivery yaparak biz kendi core business'ımıza bir katkı sağlamış olduk. Bu birçok bir faydası bizim hiring süreçlerinde oldu. Bu hikayeyi anlattığımız işte yeni dönemde aramıza katılan arkadaşlar çok etkilendiler ve hani bizim daha kolay hiring yapmamıza da sebep oldu. Bu tarz inovatif çalışmalar, süreçler, projeler gerçekten size birçok anlamda fayda katıyor. Çok heyecanlı bir süreçti bizim için. Şimdi ama core business'ımıza daha çok odaklandık. Paralelde yine son kullanıcı satış devam ediyor. Siteyi kapatmadık sonuç olarak. Ama ana odağımız daha pürüzsüz bir lojistik deneyimi sağlamak müşterilerimize ve gıda üreticilerine.
Evet, bence de çok güzel bir örnek. Yani bu yeni bir ürün alanı hani açıyorsunuz. Büyük bir gelir ya da işte biz buradan artık devam ederiz gibi bir beklenti yok tabii, ama bir kere müşterinize, hani üreticilere yanlarında olduğunuzu gösteriyorsunuz. Aynı zamanda da hani işte yeni müşteri edinmek, aynı zamanda bir şekilde de hani yeni bir alana açılmak açısından da fayda sağlıyor.
Tabii.
Belki bakarsınız ileride o da ayrı bir hani product line olarak oluşur, devam eder.
Yani B2B için e-ticaret platformu zaten roadmap'imizde olan bir konu. Çok da önemli, yani stratejik olarak da önemli bir konu. Son kullanıcılar olmasa da toptan satış için oranlarla üreticiler arası e-ticaret fikrimiz var.
Anladım, süper. Süper. Bu da onun belki bir ilk adımı olmuştur. Orada da bir deneyim elde ettiniz. Çok güzel. Metrobi ile ilgili zaten hani dediğim gibi daha çok konuşmuştuk. O yüzden çok fazla detayına girmek istemiyorum, ama hani belki şeyden bahsedebilirsin. Metrobi'de hani şu an ekibi büyütüyorsunuz bildiğim kadarıyla. Hani açık pozisyonlarınız var mıdır? En son Osman'la konuştuğumuzda front-end developer aradığınızdan bahsetmişti. Galiba o pozisyonu doldurdunuz. Şu an başka açık pozisyon var mıdır? Buradan hani duyurmuş olalım.
Ekip ihtiyacı yani hızlı bir şekilde artıyor gerçekten. Biz bir front-end developer ararken iki kişi hiring yaptık yani. O yüzden yıl sonuna kadar da yine tekrarlayabiliriz bu alımları. Hem front-end hem back-end developer ihtiyacımız mevcut şu anda. Back-end altyapımız biz Python'da yazıyoruz. AWS'te bütün şeyler, Firebase kullanıyoruz database olarak. Bununla ilgilenen Python developer varsa back-end tarafında bize ulaşabilirler. Web sitesinde zaten e-mail adreslerimiz var. LinkedIn'den bana yazabilirler. Front-end tarafında da React kullanıyoruz. Ve mobil uygulamamızı, bu sürücülerin kullandığı mobil uygulamada React Native. Bu alanlarda da ilgilenen arkadaşlar dediğim gibi yine bana ulaşabilirler ya da web sitesindeki e-mail adresimize mail atabilirler CV'de.
Tamamdır. Çok teşekkürler. Duyurmuş olalım. Ben de bunların notlarda bahsederim. Python backend developer, React frontend developer. Yani React, React Native, bu hem mobil hem desktop, ikisine de bakacak birisini mi arıyorsunuz yoksa?
Şu anda dediğim gibi iki yeni kişi aldık. Zaman içerisindeki yetkinlikleri nasıl dağıtırız ekip içerisinde henüz bilmiyoruz açıkçası. Hı-hı. O zamanla oluşacaktır. Ayrı ayrı olabilir. İkisini beraber götüren arkadaşlar da olabilir.
Tamamdır, süper. O zaman Metrobi'den şimdi tekrar genel sorulara devam etmek istiyorum. İlk sormak istediğim, şimdi pazar yerleri deneyiminden hani girdik bayağı bir konuya. Bir de ürün yöneticisi, hani şapkan var zaten, yıllardır ürün yönetimi alanındasın. Sence hani iyi bir ürün yöneticisi ve iyi bir ürün takımının olmazsa olmazları nelerdir? Hani özellikler olarak.
Tabii. Bu çok güzel bir soru. Bu soruyu ben şöyle açacağım biraz açıkçası. Şimdi iyi bir ürün yöneticisi o ürünün hangi, yani life cycle'ında nerede olduğuna göre değişiyor. Şimdi bir bebek ürünlerden bahsedelim. Daha çok yeni startuplar bunlar. Belki 10 kişinin altında ekip sayısı olan yeni kurulmuş ve product market fit'i belki daha yakalayamamış. İşte yeni bir beta MVP çıkarmış ekipler. Bunlar bebek startuplar değil mi? Çocuk startuplar var. Product market fit sonrası artık yavaş yavaş scale etmeye, scaling sancısı çeken ve bu yolda ekibini büyütmek isteyen takımlar. Artık burada dedike işte yazılımcılar, tasarımcılar, ürün product owner'ların olduğu bir ekipten bahsediyoruz. Bir de yetişkin takımlar var. Yetişkin takımlarda da artık birçok product owner, birçok scrum team'in olduğu, işte bunların bir head of product'a bağlı olduğu, işte farklı farklı ürünlerin olduğu daha oturmuş gerçekten takımlardan bahsedecek olursak, hepsinin ürün yöneticilerinden beklentisi çok farklı. Şimdi bebek takımlarda productçının görevlerinden bir tanesi de bu product market fit'i bulma anlamında çok iyi insight araştırması, çok iyi user research yapması, usability işte testing yapması, yazılım kalitesinden yeri geldiğinde sorumlu olması. Çünkü müşteriye bir şey sunacaksınız, onun patlayıp çatlamaması lazım. Doğru ürünü geliştirmeniz lazım, müşteriyi iyi anlamanız lazım. Buralarda hem research olsun, hem tasarım olsun, hem yazılım geliştirme olsun. Buralarda product owner'a çok iş düşüyor. Product manager'a çok iş düşüyor açıkçası. En önemli yetkinlikler bunlar yani. Kalite, tasarım ve araştırma diyebiliriz. Çocuk takımlarda artık farklı karakterlerin işin içine geldi. Product market fit sonrası scaling sancısı çeken ekiplerde ekip çok hızlı büyümeye başladığı için burada işte agile metodolojilere hakim olması çok önemli. Proje yönetimini iyi yapması, işte takımla ahenk, uyum, sprint yönetimi vesaire konularda deneyimli ve iyi olması gerekiyor çalışan productçıların. Bunlar dediğim gibi çocuk şeyler diyelim ki, çocuk ekipler diyelim ki. Yetişkin ekiplerde artık büyük ekipler, birçok product line var, birçok scrum team olsun içerisinde. Karakterle oturmuş tasarımcısı, belki testçisi, yazılımcısı, devopsçusu vesairesi hepsi içinde var. Burada da ürüncünün artık tek sorumluluğu, o tasarım sorumluluğu, o kalite sorumluluğu artık üründen çıkıyor. Çünkü onu artık devretmesi lazım. Ürünün gerçekten business'a daha yakın. İşte return on investment analizi yapan, biz bu işi geliştireceğiz ama bize faydası ne olacak? Bunu nasıl önceliklendirmeliyiz? Hedeflerimizle nasıl uyuşuyor? Roadmap'te nereye giriyor bu konu? Çok iyi stakeholder management yapması gerekiyor. Çok iyi reporting yapması gerekiyor. Çok iyi işte return on investment ve backlog management yapması gerekiyor. Yetişkin ekiplerde de ürüncünün kendinde olması gereken etkinlikler bunlar. Yani ilk etapta bir çarkı oluşturma var. Tasarım, kalite ve sıfırdan bir şey var etme. İkinci aşamada o çarkı çevirmesi gerekiyor ürüncünün artık. Yani agile'a alışmış olması gerekiyor, döndürmesi gerekiyor. Yetişkin ekiplerde artık o çarkı çok hızlı döndürmesi gerekiyor. Yani pürüzsüz bir şekilde dönecek, tık tık tık tık araya hiç böyle taşlar girmeyecek. Yani yanlış işi yapmanın maliyeti çok yüksek çünkü çok büyük bir ekip çalışıyor. Kimsenin vaktini harcamaması gerekiyor o ürüncünün orada. Doğru işi yaptığından emin olması gerekiyor. Ama ilk başta işi doğru yapması daha çok gerekiyor belki. Zamanla önem kazanan yetkinlikler de ürünün life cycle'ında bu şekilde değişmiş oluyor.
Çok teşekkürler. Peki şimdi yani ürün yöneticisini çok detaylı anlattın. Peki yani ürün takımlarındaki yani developer, designer gibi hani işi üreten kısım hani o ekipler sence hani nasıl özelliklere sahip olması lazım? Özellikle bu hani 3 tane farklı büyüklükteki ekipten bahsettin. Hı-hı. Çünkü ben bazen şeyi hissediyorum hakikaten. Ürün yöneticilerinde de bunu hissediyorum. Hani sanki kendi işte yapmak istedikleri özellikleriyle o bulunduğu ekibin büyüklüğü dediğin gibi işte tam uyuşmuyor mesela. Ya da developer ya da tasarımcı için de benzer şeyler olabiliyor. Hani mesela ben her şeyi atlayayım istiyor ama büyük bir ekibe girmiş atıyorum bir developer. Belki o küçük ekipte başlasaydı sıfırdan her şeyi inşa edebilirdi gibisinden. Hani orada hani bir yorumun olur mu?
Yani dediğin gibi delegasyon giderek artıyor sonuçta şirket olgunlaştıkça ve ekip büyüdükçe. Bu delegasyon alışkanlığının da ürüncünün kazanması gerekiyor. İlk başta belki tasarımcıyla daha çok yan yana müşteriye daha yakın olacakken artık insight generation, usability testing işte gibi konuları gerçekten güvendiği bir hani design lead'e bırakması gerekiyor. Design lead bence son dönemde önemi artan bir konu. Yani artık sadece bir UI designer değil, UX designer da değil. Yani wireframe çizici aramasın bence artık startuplar. Ve design sorumluluğunu üründen, ürüncüden biraz almaları gerekiyor. İyi user designerların bu bahsettiğim şekilde iyi insight çıkartan, müşteriye çok yakın olan, derdini anlayan, dinleyen karakter oldukça ürünün bir tık iş yükü azalıyor. O sadece artık önüne gelen bak neleri yapmamız lazım mı dediğim gibi finansal olarak analiz edip önceliklendirmesinde söz sahibi olacak karakterle dönüşecek. Öte yandan bu experimentation, işte A/B testing vesaire gibi konuları designer'a ya da design takımının içindeki karakterlere bölmesi bana kalsa daha iyi olur. Benim görüşüm bu yönde.
Çok teşekkürler deneyimlerini paylaştığın için. Şimdi son sorulara geliyorum.
Tamam.
Konuklarıma sorduğum genel sorular. İlki, kariyerinde en çok zorlandığın ve en çok keyif aldığın yerler neler oldu?
En çok zorlandığım yer herhalde Webnak olmuştur. Çünkü çok hızlı sorumluluğumun çok hızlı arttığı bir dönemdi. Bir yanda hani tek başıma bir product ownerken, bir product managerken bir yanda hani ekip yönetmek durumunda kaldım ve bu ekip sadece design, işte analiz, test ve product ekibi değil, bir development ekibiydi. İlk tecrübemdi aslında. Bir CTO'luk rolüm oldu orada. O benim için oldukça challenging oldu. Yani zorlandım. Hem ilişkilerimi geliştirmekte, hem ekibi motive etmekte. Kendimi hızlı büyütmek zorunda kaldım orada. ama çok keyifli bir çalışma ortamımız oldu günün sonunda ve çok güzel işler yaptık. Çok gurur duyduğum işler yaptık ve Webnak için de çok faydalı oldu. Tabii üzücü şu an Webnak hayatına devam etmiyor. Geriye dönüp baktığımda çok üzüldüğüm bir konu. Ben ayrıldıktan sonra kapandı demiyorum tabii ki, çok farklı sebepler var arkasında ama devam etmesini çok isterdim. Çok emeğim var yani. Onun dışında en zorlandığım kısım oydu. En keyif aldığım yerde şimdi tabii metro bir harici bunu söylüyorum. Çünkü hem çok erken hem bir de çok painful bir dönemdeyiz. Hı hı. İleride muhtemelen metro bir diye cevap veririm buna. Ama geri dönüp baktığımda Farmazon çok keyifli bir dönemdi benim için. Çok sıfırdan çok güzel bir takım kurduk. Yavaş yavaş ince ince işleyerek. Çok güzel bir ofis ortamımız vardı. Ofisimiz fiziki olarak çok güzeldi yani. Onun da çok büyük etkisi var. Founderların ekibe bakış açısı da oldukça pozitifti. Yani çok iyi happy hour'lar yapıyorduk, çok güzel eğleniyorduk. Gerektiğinde çok uzun da çalışıyorduk. Ama güzel bir hakikaten ekip gibi ekip olmuştuk yani. Hani iyi insanlardan danışmanlık alıyorduk, iyi mentorluk alıyorduk. Güzel hani avantajlarımız vardı, fiziksel ortam vesaire gibi. O yüzden de çok keyifli bir çalışma dönemi oldu benim için.
Çok güzel, teşekkürler bu deneyimlerini de paylaştığın için. İki tane daha sorum kaldı. İlki, bizi dinleyenler seni nereden takip edebilir? Hangi kanallardan sana ulaşmalarını tercih edersin?
Tabii Twitter'da çok aktif değilim. LinkedIn'de daha çok aktifim ve paylaşım yapıyorum. LinkedIn'den takip edebilirler. Medium'da çok seyrek yazıyorum ama çok okuma daha çok yapıyorum. O yüzden hani bu bahsettiğim gibi pazar yeri, ürün yönetimi vesaire konularında ya ben nereden başlayacağım, ne okusam diyenler Medium'dan ve LinkedIn'den benim geçmiş işte Medium'daki club'larıma bakabilirler. LinkedIn'deki aktivitelerime bakabilirler. Orada çok güzel yazılar var hakikaten, benim beğendiğim, okuduğum vesaire. Oraları takip etmelerini tavsiye ederim.
Çok teşekkürler. Ve son olarak da bizi dinleyenlere vermek istediğin bir mesajın, hani bir çağrın, bir call to action'ın var mıdır?
Ürün komünitesi son yıllarda çok bir araya gelmeye başladı Türkiye'de de. Güzel bir gelişme. Ben daha çok hatta aktivite olsun, daha çok buluşma olsun istiyorum. İşte Product Tank var, Product Management Festival'ın işte Türkiye chapter'ı var. Tabii bu aralar fiziksel olarak yan yana gelemiyoruz ama en azından online olarak olan işte webinarlarda, şeylerde bir araya gelelim, işte Zoom toplantılarında falan. Daha çok hem aktivite yapmaya, etkinlik yapmaya hem de bu etkinliklere katılmaya davet ediyorum bütün ürüncüleri. Çünkü daha çok bir arada olma ihtiyacımız var. Developerlar o anlamda bizden daha olgun. Daha eski bir komünite en azından. Daha uzun yıllardır varlar diyeyim yani. Daha çok etkinlik yapıyorlar, daha çok bir araya geliyorlar. Daha köklü bir komüniteleri var. Bizim de o yönde ciddi adımlar atmamız lazım. Herkesi de elini taşın altına koymaya davet ediyorum burada.
Kesinlikle, ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani birkaç işte ürün yöneticisi, ürün yönetiminde yer alan arkadaşla bunu hep konuşuyoruz. Hani hep bir konuşuyoruz ama bir türlü şey olmuyor yani. Hadi bunu yapalım, işte bir şeyler bir online de olsa bir buluşma, event bir şey yapalım. Çok böyle herkes kendi işine gömüldü sanırım. Biraz da bu şeyden kaynaklanıyor olabilir gibi geliyor bana. Özellikle bu COVID döneminde çok değişkenlik var.
Tabii.
Ürünleri yani sürekli bir şeyler yön değiştiriyor. İşte siz mesela pivot yaptınız, yeni bir ürün alanı açtınız. Hani bunlar varken bunlardan kafayı kaldırıp da bir de hani işte etkinlik yapalım. Herhalde insanlar şu aralar çok vakit ayıramıyor gibi geliyor bana.
Doğru.
Umarım hani biraz daha bu bizim kafa karışıklığı, yoğunluklar geçip biraz daha işler düzene bindikten sonra tekrardan komünite aktifleşir diye ben de düşünüyorum, ümit ediyorum.
İnşallah.
Buradan da duyurmuş olalım, hani düşünenler varsa biz de hani dört gözle bekliyoruz bu tarz etkinlikleri.
Evet.
Çok teşekkürler Eren, zamanını ayırdığın için.
Ben teşekkür ederim.
Tekrardan çok teşekkürler, kolaylıklar diliyorum.
Çok sağ ol, herkese selamlar, iyi bakın kendinize.
Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer bölümü beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı, özellikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa bu arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.